Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Bu hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından yine güzellikler taşımaya devam ediyoruz. Hicretin 10. senesindeki olayları sizlerle paylaşacağız. Ve bu hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk ve son haccı olan veda haccı olarak nitelendirilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ise Haccetül İslam ismiyle adlandırdığı bahsettiği veda haccını konuşacağız. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Programa başlamadan önce çok kıymetli bir şey söylediniz. Ben onu dinleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Biz tabii artık yavaş yavaş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte veda haccından sonra yaşanan olayları dinleyicilerimizle paylaşacağız. Veda hutbesini paylaşacağız. Ve neticede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını da dinleyicilerimizle paylaşacağız. Peygamber Efendimizin vefatında neler yaşandı? Evet. Onları paylaşacağız. Siz dediniz ki ya bu konuları konuşmak için gönlüm el vermiyor, gönlüm o tarafa gitmiyor dediniz. Bu kıymetli sözü de dinleyicilerle paylaşmak istedim ben. Bugün Peygamber Efendimizin veda haccını konuşacağız hocam. Hicretin 10. senesinde Müslümanların güçlendiği ve nüfus olarak da arttığı bir dönemde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tüm Müslümanlar hac ibadeti için davet edildi. Ve bu davet neticesinde bütün Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir hac ibadetini yerine getirdiler. Ve burada neler yaşandı? Devamında da veda hutbesini Peygamber Efendimiz irade edecekler. Bunlarla birlikte başlayalım hocam. Buyurun.
İnşallah Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el emin ve ala alihi ve ashabihi ve ala ali ehlibeytihi ecmaîn ve ba'd. Tabii sizin de buyurduğunuz gibi artık Siratün Nebi Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hayatını incelemeye çalıştığımız bu ders yavaş yavaş hitamına doğru gidiyor. Bugün mevzumuz veda haccı diye toplum içerisinde bizlerce bilinen, daha çok kaynaklarda böyle zikredilen, ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Haccetül Veda diye isimlendirmekten ziyade Haccetül İslam diye isimlendirdiği bir konu aslında. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 9. yılda hac farz olduğu zaman Hazreti Ebu Bekir'i hac emiri olarak 300 kişilik bir grupla İlk hacca göndermişti.
Evet.
Onlar geldiler ve Kabe'nin zaten daha önce Mekke'nin fethinde putlardan temizlenmişti. Hı hı. Daha sonra müşriklerin de oradan tamamen çıkarılması ve orada artık necis olan o topluluğun girmemesi üzere onlara bir briefing, bera ya da kurtuluş akdi imzalattırmıştı. Tövbe suresinde bunlar zikrediliyordu. Akabinde bir yıl sonrası, yani artık hicretin 10. senesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine de farz olan haccı yerine getirmek üzere niyet ettiler. Efendimizin bu haccında aynı zamanda umre de var. Yani haccı aynı zamanda umreyi de ihtiva ediyor. Buna kıran haccı da deniyor.
Evet.
Bunun dışında bir ifrat, bir de temettu diye iki ayrı hacı daha var. İfratta umresiz sadece hacca niyet ediliyor. Temettu'da her iki, yine umre ve hac var ama ayrı ayrı ihram giyiliyor. Böyle kısa bir farklılığı var. Efendimizin umreleri, bir tanesi veda haccının içerisinde, bir de Hudeybiye 6. senede anlaşması esnasında, yine dinleyenlerimiz Hudeybiye musalahasında bileceklerdir. Orada bir umresi vardı. Dışarıda, Mekke dışında yapılan bir umreydi. Akabinde kaza umresi, yapamadıkları umrenin tekrar kazasıyla Umretül Kaza diye bilinen 7. senede bir umre var. Bir de Huneyn gazvesi sonrası ganimetlerin toplandığı Cirane bölgesi vardı. O ganimetler dağıtıldıktan sonra Efendimiz orada ihrama girip niyet edip tekrar bir umreye geçmişlerdi. Bu haliyle bu hac içerisindeki umreyi de koyarsak 4 umresi var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ama hac bağlamında, hac olarak düşünürsek Allah Resulü'nün ilk ve son haccı.
Evet.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii hacca niyet ettiği zaman ilan da çıkardılar. Yani isteyen, arzu eden olursa buyursun bize katılsınlar, onlar bizimle beraber hacılarını yapsınlar diye. Sahabi dört bir yandan İslam'ın ulaştığı, İslam'ın kabul edildiği her yerden fevç fevç, grup grup, oluk oluk Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı beraberinde hac yapabilmek için karşılamaya Mekke'ye geldiler. Rivayetlerimizde 120 ile 130 bin arası sahabinin bir araya geldiği söyleniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii çıkarken 100 kadar da deve götürdü. Tabii hacdan sonra kurban menasiki gerçekleşecek. Kurban gerçekleşecek. Hacı kurbanı kesecek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Her bir ömrüne denk gelecek şekilde 63 deve kesecek kendisi. Bizzat kendisi kesecek. Bu 100 devenin 63'ünü kendi kesecek. Geri kalanları da Hazreti Ali Efendimiz'e bıçağı teslim edecek. Sen devam et ya Ali diyecek. Hazreti Ali Efendimiz geri kalanları da orada kurban olarak kesecekler. Bu haliyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zülhuleyfe mevkiine geldiğinde sahabi efendilerimize nasıl bir umre, nasıl bir hac yapılacak bununla alakalı bilgi verdi ve bu bölgede önce iki rekat namaz kıldılar. Hem hacca hem de umreye niyet ettim deyin diye sahabi efendilerimize işaret buyurdular. Onlar da hem hacca hem umreye niyeten ihramlarını giyip iki rekat namaz kılıp artık hac yoluna koyulmuş oldular. Efendimiz burada bir duada bulundu. Dedi ki ya Rabbi dedi bu yapacağım hac ibadetini riyadan ve gösterişten, süm'a diye geçiyor rivayette. Riya ve süm'adan yani gösterişten uzak, mebrur ve makbul bir hac kıl diye dua etti. Ardından da artık Zülhuleyfe'de ihrama girdikten sonra lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde vel ni'mete leke vel mulk la şerike lek diyerek yola koyuldular ve bunu söylemelerini emretti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hac ve umreye niyet edenler mutlaka bunu yapsın dediler.
Hocam çok özür dilerim. Bu Peygamber Efendimiz'in duasında ben bir yere dikkat çekmek istiyorum. Peygamber Efendimiz ey Allah'ım bu haccı bana içinde riya ve gösteriş ve şöhret bulunmayan mebrur ve makbul bir hac kıl şeklinde dua ediyor. Şimdi bu duadan bizim de bir şey çıkartmamız gerekiyor.
Elbette.
Yani biz haccı, hac ibadetini nasıl gösteriş haline getirebiliriz ki burada Peygamber Efendimiz böyle bir noktaya temas etmiş?
Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rivayetinde innemel a'malu bin niyyat buyuruyor. Rivayetin devamı da var. Ameller niyetlerledir. Şimdi bir insan hacca giderken sadece hacı olma ve Allah'ın kendisine vermiş olduğu emri ilahiyi yerine getirme. Umre için de aynı şey geçerli. Bu namaz için de böyle. Sair ibadetler için de böyle. Niyetiyle yola çıkar. Yani ben bu ibadetimi buranın altını çizerek söylüyorum. Bu bir ibadettir. İbadetimi Allah'ın kabulü çerçevesine, parantezine girebilecek hale getirmek için mücadele etmeliyim, gayret etmeliyim, takvaya yaklaştırmalıyım diye niyet etmeli. Nasıl bir insan bunu riyaya götürür, nasıl gösterişe döner? İşte desinler diye. Hacı oldu desinler diye. Hacca gitti desinler diye. İşte ne kadar da malı mülkü varmış görülsün diye. Bazen orada şaşalı, şatafatlı geldiğinde böyle hacca yakışmayacak olan tavırlarla, hareketlerle ya da orayı boş çıkaracak olan yine Kur'an'ın ifadesiyle hacda rafes, cidal vesaire bunlar işte orada birilerine çatışma, çarpışma ya da insanları incitme, onlara zarar verme bunlardan uzak durma. Böyle haccı zedeleyen haller vardır ama buradaki riya ve gösteriş görün beni Anadolu ifadesiyle. İşte benim param var, malım mülküm var. Birinci sınıfta aldım her şeyimi, yola çıktım, gidiyorum. İşte gelince bana artık hacı filanca dersiniz şekliyle yola çıkışlar vardır. Halbuki burada o ibadetin Allah için olması gerektiği, sadece Allah rızasını kazanmak gayesiyle yola çıkılması gerektiğini fark etmek lazım. İşte önümüzde hac ayları geliyor. Artık insanlar kurallar çekiliyor. İşte ücretlerini ödeyecekler, çıkacaklar. Ellerinden geldiğince mütevazi, Kabe'ye, Kabe'nin sahibine yakışır şekilde ince, nazik, naif böyle hareket etmeleri gerekiyor. Ve ellerinden geldiği kadar kimseyi böyle küçük görmeden, onlara karşı büyüklenmeden, kibirlenmeden bir ibadete niyet ederek layık-ı vecihle lebbeyk Allahümme lebbeyk denildiği zaman bir rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki Allahu Teala o gelen hacılara la lebbeyk ve la lebbeyk diye mukabele ettirir meleklerine diyor. La lebbeyk ve la saadeyk bir rivayette de öyle geçiyor. Diyorlar ki ya Resulallah, bir insan hacca gider de lebbeyk Allahümme lebbeyk denildiğinde kendisine niçin la lebbeyk ve la saadeyk denilsin? Hı-hı. Diyor ki o kişi niyet olarak hac niyetiyle gelmedi diyor. Yani çevresini gözü önüne alarak, çevresine göre işte riya katarak, işte oraya gösteriş katarak geldi, o kabul olmadı diyor Peygamberimiz. Ya bunlar haccı da umreyi de tabi sair ibadetleri de zedeleyen hallerdir, tavırlardır. Buralardan beri kalmak gerekiyor. Namaz kılıyor ama kıldığı namazı Allah için kıldığını unutuyor. Ya bak ben işte namaza gidiyorum, herkes beni görsün, bak ben namazdayım, beni de fark edin tavrıyla değil. Bu ibadet Allah'tan bana emrolundu. Ben de bu emri yerine getirmek için layıkı neyse onu yapmaya gayret ediyorum. Edasıyla hareket etmek lazım hocam. Yoksa o zaman riyada karışıyor, gösterişte karışıyor.
Eyvallah. Eyvallah hocam.
Sairinde Cenab-ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yol üzerinde güzergahta bazı yerlerde vakit geldiğinde namazlar kılıyordu. Daha sonrasında tabii bu namaz kıldığı yerlere sahabe efendilerimiz ve sonrası mescitler inşa edilmeye başlandı. Yani buralar namazgah tayin edildi. Resulullah Efendimiz Beytullah'a kadar geldi. Beytullah'ı ilk gördüğü zaman da bir dua buyurdular. O duada da ya Rabbi bu beytin şerefini, azametini ve keremini, heybetini artır diye dua etti. Tabii bu dua Beytullah için yapılan bir dua gibi. Ancak ilaveten de diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona hac ve umre ile tazimde bulunanların da şereflerini, keremlerini, heybetlerini, tazimlerini ve iyiliklerini artır diye mukabeleye devam ediyor. Burası mühim. Cenab-ı Hak Beytullah'ı zaten şerefli, azametli ve keremli, heybetli kılmıştı. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu duayı yaparken o niyeti halis olup Beytullah'ı ziyaret edenlere de oradan hissiyat verme, oradan pay verme duası yapıyor. O hissiyatın da karşılığı şeref, kerem, heybet ve tazimdir, iyiliklerdir. Bu niyetle yola çıkmak lazım. Bu niyeti bozmadan yola da devam etmek lazım. Revan olmak lazım. Tabi geldiler Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evvela Hacer-i Esved'e vardılar. Ardından bir selamlama, istislam deniliyor. Esnasında tabi gözyaşlarına boğuldu. Çünkü Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan kalan bir emanet, nimetti. Allah'ın üzerine şiarını, hassasiyetini koyduğu bir taştı. Hacer-i Esved'e hürmette bulundu. Ardından da elini sürerek yüzüne şöyle güzelce çaldı. Sonrasında Allahümme imanen bike ve tasdikan bi kitabike ve ittiba'a sünnete nebiyike diye duada bulundu. Hı hı. Ya Rabbi dedi, ben sana iman ederek, kitabını tasdik ederek, peygamberlerinin sünnetini de ittiba ederek bu umreye başlıyorum diye selamlamada bulunduktan sonra tavafa başladı. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam.
Hocam çok özür dileyerek. Burada Peygamber Efendimiz bir yandan da bir umrenin ve hac ibadetinin, evet, nasıl yapılacağını tarif ediyor Müslümanlara, değil mi?
Hocam sonda yani söyleyecektim, siz çok yaşayın. Tamamen öyle. Yani bir umre nasıl yapılır, bir hac nasıl yapılır, erkanı nasıldır, nasıl Kabe tavafa başlanır, nasıl tavaf tamamlanır, şaftın bir tanesi nedir, yedisi nedir, ardından Safa ve Merve sa'ya geçecektir, mes'ada bulunan hal nedir, umre ile hacı birbirinden ayıran taraf var, bundan sonrası hacca dönüştür. Zaten sa'yden sonra hacca dönüş yapacaktır, Efendimiz Arafat'a çıkacaktır, sonrasında Arafat'ta şeytan taşlama, işte ardından iniş, tıraş olma, kurban kesme, tıraş olma, bu şekliyle bize bir hac organizasyonunun, hac ibadetinin nasıl yapacağını birebir yaşayarak, hayata tatbik ederek uygulayacaktır.
Evet.
Bu, hatırlarsınız, derslerimizde biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vazifelerinden bir tanesini tebliğ demiştik. Bu tebliği de anlatırken Allah Resulü'nün ilahi vahyi hayatına da tatbik ederek bizlere aktarmasının karşılığıdır diye tanımlamıştık. Bu da bunun bir tanesi. Allah Teala hac ibadetini bize emrediyor ama bir hac ibadeti nasıl yapılır? Bunun erkanı nedir? Rükünleri nelerdir? Nelere dikkat edilmesi gerekir? Hangi duaları muhteva olarak dilimize dolamalıyız? Hangi kalbimizde dualar olacak? Bunları bize böyle teker teker anlatıyor.
Ve yerinde anlatıyor.
Ve yerinde anlatıyor. Göstererek anlatıyor. İşte böyle yapacaksınız diye işaret buyuruyor. Biz de sahabi güzin efendilerimizden tabiuna, tabiundan da etba'u tabiine ve günümüze kadar ulema-i kiram hazaratının bize aktarmış olduğu o resmettiği hali görerek bir ibadet yapmaya çalışıyoruz. Hem umre, hem hac, hem sair ibadetler. Namaz da böyledir, diğerleri de böyledir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii bu tavaf esnasında Rükn-ü Yemani'ye geldiği zaman da Hacer-i Esved hizasına geldiği zaman da yine istislamda bulunup eliyle selamlayıp Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kına azaben nar duasını okuyarak, tabii ayettir aynı zamanda, bu duayı okuyarak tavafını tamamlamış oldu. Ardından da artık Hacer-i Esved'i tekrar öptü. Makam-ı İbrahim'e tazimde bulundu. Oraya geçti. Makam-ı İbrahim'i de önüne alarak Kabe'ye doğru iki rekat namaz kıldı. Sonrasında tabii burada bir ihtar var. Hacer-i Esved olunca olay biraz değişiyor. Yani vaka biraz farklı bir vecheye bürünüyor. Hazreti Ömer Efendimiz'e işaretle onun gücünden, kuvvetinden, onun azametinden istifadeyle bize bir terbiyede bulunuyor Peygamberimiz. Burada muhatap tabii Hazreti Ömer gibi ama asıl muhatap bize sanki.
Biziz, evet.
Diyor ki ya Ömer, sen güçlü kuvvetli bir adamsın. Hacer-i Esved'e erişmek için insanları sıkıştırarak, zayıf olanlara eziyet ederek hareket etme. Ne rahatsız ol ne de rahatsız et. Burası çok hoşuma gitmişti benim okuduğumda. Ne rahatsız ol ne de rahatsız et. Yani başkaları sana böyle bir halde bulunursa rahatsız olma bundan. Ola ki orası cidal yeri değil, mücadele etme, birileriyle çatışma yeri değil. Ama bunun mukabilinde sen de rahatsız etmemeye çalış. Tenha bulursan Hacer-i Esved'i istislam et ve öp. Aksi takdirde uzaktan el sürüp öpme işareti yap. Kelime-i tevhid okuyarak ve tehlil ve tekbirle geç diyor. Yani Bismillahi Allahu Ekber de bu haliyle geç. Allahu Ekber de geç. Bu da bize tabii herkes belki hac çok kalabalık oluyor. Ya yani sayısı milyonları buluyor, milyonları aşıyor. Umre de bazen çok yüklü bir sayı ile oluyor. Bunun mevsimleri biraz değişiyor. Ola ki Hacer-i Esved müsait, o zaman mücadele et bir şeyler yapabilmek için. Ama değilse neden ben elimi süremedim, neden işte öpemedim diye hayıflanma. Şöyle elinle selamla, benim öptüğüm gibi öp, öpmüş olursun demek istiyor. Yani birbirinizi ezmeye, birbirinizi parçalamaya gerek yok. Ha yapabiliyorsan, tenhaysa, boşsa git diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nasihatini Hazreti Ömer Efendimiz dinliyor. Hiçbir zaman hac ve umrelerde Hazreti Ömer Efendimiz Hacer-i Esved'e yaklaşmamış. Hep uzaktan Efendimizin buyurduğu gibi yapmış. Ancak bir defasında tenha bulduğunda yanına varmış. Burada da çok müthiş, mühim bir ders var. Resulullah tabii o sen bir taşsın. Taştan başka bir şey değilsin biliyorum. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı şu gözlerimle seni öptüğünü gördüm.
Evet. Sana hürmet ettim. Sen cennetten
tabii,
geldin.
Tabii. O yüzden sana hürmetim bundandır. Yoksa senin taşlığından başka bir halin yoktur. Sana hürmet etmem. Tabii burada çok ince bir çizgi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana hürmet etmeden geçseydi ben de hürmet etmezdim. Hürmet etti, ben de hürmet ediyorum. Efendimizin bu Hudeybiye müsalahasında Hazreti Osman Efendimiz'i gönderdiğinde müşrikler kendilerine gelip ya Osman sen istersen umreni yapabilirsin. Sana müdahale etmeyiz. Ancak onları sokmayacağız buraya dediklerinde Hazreti Osman Efendimiz'in duruşu bu duruştur. Allah Resulü'nün olmadığı umrede ben de yokum. Yani burada esas olan ne binanın kendisidir ne taşın kendisidir. Esas olan takvadır, hürmettir. Yani neticede Kabe'de bir yığın taştan ibarettir. Oraya maneviyatını, oraya kutsiyetini atfeden Cenab-ı Hak'tır. O sebeple Kabetullah'ı ziyarete gidenler Kabetullah olduğu için ziyarete gitmediler. Allah'ın Kabe'sidir. O taş Allah'ın kendisine anlam yüklediği bir taştır ve onunla o hürmeti kazanır diyor Hazreti Ömer bin Ebi. Ve o sünneti bu şekliyle yerine getiriyor. Tabii Peygamber Efendimiz'in Kabe'yi tavafından sonra artık Safa kapısı tarafında Beni Mahzum diye bilinen bir kapı var. O kapı tarafından Safa tepesine doğru çıkacak. Ardından orada sa'ide bulunacak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu sa'ide yaparken işte Safa'dan başlayacak, Merve'ye gelecek. Safa'dan Merve'ye, Merve'den Safa'ya. 4+3 diyelim yani formülize edersek. Safa'dan Merve tepesine 4, 3 de dönüş yapacak, 7 haliyle bitirmiş olacak. Burada Kabe'nin kapıları ifadesi benim dikkatimi çekmişti. Neyi anlatır bu kapılar ifadesi? 19 tane kapısı var Kabe'nin, çıkış kapısı var. Bunlardan doğuda 4 tane, işte güneyde 7 tane, batıda 3 tane, kuzeyde 5 tane olmak üzere. kapıları var, giriş kapıları. Bu kapılar da Mekke dışından gelenler hangi bölgeden geliyorlarsa o geldikleri bölgeden girip çıkıyorlar. Mesela bir tanesi Beni Mahzum'a açılıyor. O Beni Mahzum da Safa Tepesi bölgesi tarafında. Safa Kapısı tarafında. Oradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkıyor. Bu haliyle artık Resulullah Aleyhisselatü Vesselam say esnasında da yine La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehul mülkü ve lehul hamd. Yuhyi ve yumut ve hu ala kulli şeyin kadir. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Enceze va'dehu ve nasara abdehu ve hezemel ahzabe vahdehu. Diyerek, dua ederek, Efendimiz onu zikrederek devam ediyor. Bunun da manası çok mühim. Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Çünkü zaferin sahibi Allah'tır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her defasında bunu işaret buyuruyorlar. Onun eşi ve ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da yalnızca O'nadır. Diriltir, öldürür. Her şeye kadirdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah vaadini yerine getirdi buyuruyor Peygamberimiz. Evet. Kuluna yardım etti. Düşmanlık için toplanmış olan bütün orduları yalnız başına bozguna uğrattı. İşte o Bedir'de, Uhud'da, Bedir'de yaşanan ve mâ rameyte iz rameyte ve lakin Allah'a ramayanın karşılığıdır bir nevi bu. Efendimiz bu şekilde sayini bitirdi. Sonrasında artık Merve tepesinde sayı tamamlamış oldu. Mekke'de 4 gün boyunca bu haliyle kaldı. 5. günde Tevriye günü Beytullah'ı tavaf ettikten sonra devesine bindi. Mina'ya doğru yola çıktı. Mina'ya vardığında da öğlen, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazını orada kıldı. Sonra da sabah gün ağarıncaya kadar beklediler. Arafat'a hareket ettiler. Arafat'ta yine telbiyeler devam etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu minval üzere artık bütün vazifeleri ifa etti. Arafat'ta bu Nemire Mescidi diye bilinen bir mescitte de namazı kıldıktan sonra devesinin üzerindeyken veda hutbesi diye bilinen o meşhur hutbeyi irad ettiler. Burada hutbenin muhtevası ile ilgili isterseniz kısaca bir şeyler söyleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında veda hutbesi diye bilindiği o haccın, yani Haccül Ekber diye o bizim haccu, Haccetül İslam dediğimiz veda ismini buradan alıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözlerine başlarken, sözlerimi dikkatle dinleyin, bilemiyorum, belki bu yıldan sonra ebedi olarak artık bir daha bu topraklarda olmayacağım diyor Peygamberimiz. Yani vazife bitti, artık ömür de tamam oldu demek istiyor gibi.
Evet.
Yine bir mukaddesat tablosu çiziyor Peygamberimiz. Nasıl ki bugün bu ay mukaddesse, şehriniz Mekke mukaddesse, canınız, malınız, namusunuz da öylece mukaddestir. Kimsenin tecavüz hakkı yoktur buyuruyor. Yani aslında Peygamberimiz o hal üzerinden bir dünyada da bir mukaddesat tablosu çiziyor karşımıza. Yani kişinin buradaki canı, malı ve namusu bu korunmakla mükellef olan şeylerdendir. Yine Rabbinize kavuşacaksınız diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve hesaba çekileceksiniz diyor. Hangi hal ve hüviyet üzereyseniz muhakkak bunun hesabını vereceksiniz ve sakın benden sonra eski delaletinize düşmeyin buyuruyor Peygamberimiz. Ve özellikle de şirke düşmeyeceklerini işaretle, ama diyor günahların diğerlerine karşı dikkatli olun. Günahların diğerlerine karşı dikkatli olun. Ben sizi Havzu Kevser'in başında bekleyeceğim buyuruyor. Bu da herhalde o paranteze girmeye çalışan, o şemsiyenin altına girmeye çalışan müminlere büyük bir müjde olsa gerek.
Yani
Cenab-ı Hak her birimizi oraya dahil olmayı nasip eylesin.
Amin hocam. Allah razı olsun. Önümüzdeki hafta inşallah bu veda hutbesindeki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesini, bilmiyorum siz de uygun görürseniz, böyle kelime kelime işleyelim. Bu haftalık müsaade isteyelim hocam.
Peki.
Önümüzdeki hafta veda hutbesinde Peygamber Efendimiz bize ne miras bırakmış, bize son olarak neler söylemiş, onları tek tek sizden dinleyelim inşallah. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz.
Sağ ol.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programındaydık. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte bugün veda haccını konuştuk ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin umre ibadeti ve hac ibadetini bitirdikten sonra bir de veda hutbesi olarak adlandırılan Müslümanlara son seslenişi var. Buradaki mesajları da önümüzdeki hafta Erhan Turan hocamdan dinleyeceğiz. Bu haftalık müsaade istiyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.